Ayrım 26.
Sosyalist Parti ile MLN Ulusal Kurtuluş Hareketi arasındaki kopma, genç grupların bu yenilgisini tamamladı. Bunlardan bir kısmı General de Gaulle'ün Fransız Halk Topluluğuna katıldı. Çoğu da siyaseti bıraktı. Sosyalist Parti'nin uğradığı kayıp çok büyük olmuştur. Yedek takımlarının böylece saf dışı edilmesi, partinin 1946'dan beri gösterdiği gerilemenin başlıca nedenlerinden biridir. Kısacası liderleri yenileyecek bir sistem kurmayı tasa edinen partilerin sadece merkeziyetçi partiler olduğu göze çarpmaktadır. Bu da lider okulları sistemiyle yakından ilgilidir. Çünkü gençlere sorumluluk vermek, onların gerekli siyasal ve teknik eğitimden geçmiş olmalarını gerektirir. Komünist partiler bu sorun üzerinde ısrarla dururlar. 1950'de M. Auguste Lecoeur, Fransız Komünist Partisi Kongresi'ne verdiği raporda, partinin yaşlanmasına müsaade etmeme zorunluluğunu kuvvetle belirtmiş ve Pascal'ın "Soyluluk çok güzel şey, hayata 20 yıl önce başlıyorsunuz" yollu sözlerini naklederek şunları eklemiştir. Prens çocuklarının patronlara hizmet etmekle yitirmedikleri 20 yıl, bugün ise proletarya artık patronlara hizmet etmek zorunda değildir. Lecoeur, Maurice Thorez'in 25 yaşında, Benoît Frachon'un da 30 yaşında siyasal büro üyesi olduklarını hatırlatmıştır. Hatta 1950 Kongresi'nin bütün faaliyetlerine yönetici kadronun gençleştirilmesi düşüncesi hakim olmuştur. Başka ülkelerdeki komünist partilerde de parti politikasının evrimine bağlı olarak benzer eğilimler kendini göstermektedir. Rusya'da genellikle politika değişikliklerine paralel olarak birkaç defa yönetici kadroların yenilenmesi için büyük çabalar harcanmıştır. Bunun belirtilerine Ulusal Kongre delegelerinin partiye giriş tarihleri hakkındaki istatistiklerde rastlanabilir. Giriş tarihi ile delegelerin yaşı arasında kesin bir düşümdeşlik yoksa da bu iki olgu arasında yaklaşık bir uygunluk olması muhtemeldir. En geniş çaptaki gençleştirme 1934-39 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. 1934 Kongresi'nde delegelerin %22.6'sı partiye 1917'den önce katılmış eski bolşevikler, %57.4'ü iç savaş döneminde 1917-20 katılmış bolşeviklerdi. %17.4'ü partiye 1920 ile 1929 arasında ve ancak %2.6'sı 1929'dan sonra katılmışlardı. Buna karşılık 1939 Kongresi'nde delegelerin %43'ü 1929'dan sonra, %37.6'sı da 1920 ile 1929 arasında partiye katılmışlardı. %17'si savaş yıllarına aitti. %2.4'ü ise eski emektarlar, yani devrimden önceki üyelerdi. Komünist partilerde gençleşme isteği açık olmakla beraber bunun kesintili bir şekilde işlediği göze çarpmaktadır. Genellikle parti politikasındaki değişimlere bağlı olarak bir takım gençleşme dönemleri mevcuttur. Bu dönemler dışında yönetici kadroların yenilenmesi hiçbir zaman ihmal edilmemekle beraber bu konuda sistemli veya örgütlendirilmiş bir çaba gösterilmemektedir. Hatta yüksek kademelerde bir miktar yaşlanma gözlemlenebilir. Buna karşılık Nasyonal Sosyalist Parti iktidarı ele geçirdikten sonra yukarıda tasvir ettiğimiz liderlik okulları yoluyla elitlerin hareketliliğini sağlayacak sürekli bir mekanizma kurmaya çalışmıştır. Demokratik ve ademi merkeziyetçi partilerde iç çemberin yenilenmesi istisnai ve dolaylı bir karakter alır. Her şeyden önce bu özel veya anormal koşulların bir sonucudur. Kurtuluştan sonra Fransız Radikal Sosyalist Partisi'nin durumu örnek olarak gösterilebilir. Alışkanlık ve basın, halkı Radikal Parti'yi yaşlı bir parti olarak görmeye yöneltmiştir. Gerçekten partinin parlamentodaki üyelerinin ortalama yaşı, şimdi de diğer partilerdekinden yüksektir. Bunun sebebi partinin parlamento grubunda yaşlı üyeler oranının yüksekliğidir. Sosyalist Parti'de %6'ya, Komünist Parti'de ve MRP'de %3'e karşılık, radikal milletvekillerinin %29'u 60 yaşın üzerindedir. Fakat bu yaşlı üyelerin yanında genç gruplar da mevcuttur ve gençlerin sayısı komünistler ve MRP dışında diğer partilerinkinden fazladır. Sosyalistlerin %8'ine karşılık, radikal milletvekillerinin %14'ü 36 yaşından aşağı ve sosyalistlerin %1'ine karşılık, radikallerin %4.5'i 31 yaşından aşağıdır. Sosyalist Parti'deki daha önce değindiğimiz gruplar gibi bu gruplar da direniş hareketi içinde gelişmişlerdir. Ne var ki bunlar Sosyalist Parti'de yönetim organlarına giremedikleri halde Radikal Parti'de girebilmişlerdir. Sosyalist grupları engelleyen tabandaki militanların ve alt liderlerin muhalefeti olmuştur. Radikallerse savaş ve işgal sonucunda parti örgütünün dağılmış olması yüzünden çoğu zaman ne militanların ne de alt liderlerin muhalefetiyle karşılaşmışlardır. Radikal Parti'nin zayıf örgütü bu olaylara Sosyalist Parti'nin güçlü örgütü derecesinde mukavemet gösterememiş, parti liderlerinin birçoğu Vichy macerasında itibarlarını kaybetmişlerdir. Dolayısıyla yeni gruplar çoğunlukla meydanı boş bulmuşlardır. Bu olay 1934'te genç Türklerin ortaya çıkışı ve Fransa dışındaki çeşitli tutucu ve ılımlı partilerde görülen benzer belirtilerle karşılaştırılırsa, güçlü bir örgütün yokluğunun olağanüstü krizlerden sonra partinin gençleştirilmesini kolaylaştırabileceği anlaşılır. Buna karşılık güçlü bir yapıya sahip partilerde krizin şiddetini azaltan kodamanlar ve alt liderler barajı, bir yandan da bu partilerin söz konusu olaylardan yararlanarak kendilerini gençleştirmelerine engel olur. Bu mekanizma bazı bakımlardan zayıfların serbest rekabet yoluyla elenişini ve yarı güdümlü ekonomilerdeki durgunluk tehlikesini andırmaktadır. Dolaylı gençleştirmenin bir örneği olarak araştırma bürolarının faaliyetlerine değinebiliriz. Bunlar genç uzmanlara tabandaki militanlarca istenen uzun şeref yolunu izlemeksizin büyük hızla partide bir liderlik rolü oynama olanağı verir. Uzmanlar önceleri perde gerisinde çalışırlarsa da bu onların faaliyetlerinin etkinliğini azaltmaz. Çünkü partinin parlamento üyelerince verilecek kanun tekliflerini hazırlayan, parti programını ve seçim bildirisini düzenleyen araştırma bürolarıdır. Daha sonraları parti liderleri bu uzmanları ilkin parlamentoya, arkasından da hükümete sokmak suretiyle onları ilerletebilirler. İngiliz İşçi Partisi'nde genç aydınlara bu şekilde yükselme olanağı verilmektedir. Mr. Hugh Gaitskell'in yükselişi bu yandan yenileşmenin iyi bir örneğidir. Benzer örnekler, Emil van der Velde Enstitüsü'nün aynı mahiyette bir rol oynadığı Belçika Sosyalist Partisi'nde bu modeli uygun bir araştırma ve dokümantasyon merkezi kurmuş bulunan Belçika Hristiyan Sosyal Partisi'nde, MRP'nin uzman komisyonlarında ve benzerinde görülebilir. Bunu parti yapısının kendilerine etkin bir eyleme girişme fırsatı vermemesi yüzünden genç aydın gruplarınca terk olunan Fransız Sosyalist Partisi ile karşılaştırmak ilginç olur. Sistemin ileri derecede bir merkeziyeti zorunlu kıldığını da belirtmemiz gerekir. Araştırma büroları partinin merkez organının gücünün bir ifadesidir ve bu merkez organı da araştırma bürosu üyelerinin ilerlemelerini sağlamak için tedbirler almak zorundadır. Bu durum daha önceki gözlemlerimizi doğrulamaktadır. Kısacası iç çemberin yenilenmesindeki iki önemli engel alt liderlerin yani iç çember üyelerinin çoğunluğunun muhalefeti ve militan kütlesinin tutucu eğilimidir. Dolayısıyla elitlerin hareketliliği ancak ya üst liderlerin gençleri empoze edebilecekleri aşırı merkeziyetçi partilerde ya da alt liderlerin pek çok olmadığı veya serbest rekabetin bazı istisnai durumlarda meyveleri toplama olanağı verdiği çok zayıf örgütlü partilerde mümkündür. Fransız Ulusal Meclisi'ndeki milletvekillerinin yaş dağılımı 1946 bu eğilimi doğrulamaktadır. genç üyeler 36 yaşından aşağı yüzdesinin en yüksek olduğu partiler çok merkeziyetçi olan Komünist Partisi %33 ve MRP'dir %24.5. Bunları zayıf örgütlü Radikal Parti ve Union Demokratik %14 ile sağ %12 izlemektedir. En sonda ise güçlü örgütün ileri bir ademi merkeziyetle ve çok demokratik bir lider seçim sistemiyle birleştiği Sosyalist Parti %8 gelmektedir. 3. Liderlerin otoritesi. Bu alanda belli başlı iki olgu siyasal partilerin yüzyılımızın başından beri geçirdikleri evrime hakim olmuş görünüyor. Liderlerin otoritesinin kuvvetlenmesi ve kişisel otorite yönündeki eğilim. İktidarın kuvvetlenmesi ve iktidarın kişiselleşmesi. Günümüzde bu iki olay sadece partilerde değil birçok başka insan gruplarında da gözlemlenmektedir. Demokratik evrimin temel karakterlerini iktidarın zayıflamasında ve gitgide kurumlaşmasında gören Durkheim bunları beklemiyordu. Oysa gerçekte demokratik evrim otoritenin güçlenmesinde ve kişiselleşmesinde başlıca etkeni teşkil eder görünmektedir. Çünkü bunlarla kütlelerin iktidara gelişi, yani demokratik ilkelerin uygulanışı arasında bir paralellik mevcuttur. İktidarın kuvvetlenmesi. Daha 1910'da Roberto Michels, sosyalist partilerin ve özellikle Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin yapısını incelediğinde, parti üyelerince gösterilen itaatin arttığını gözlemlemişti. Ya modern tipte komünist ya da faşist partileri görebilseydi kim bilir ne derdi? Herhalde sadece kütlelerin itaatinin daha sıkı ve daha belirli bir nitelik aldığını değil, aynı zamanda bunun mahiyetinin de değiştiğini, mekanik itaatin yerine psikolojik itaatin geçtiğini ve disiplinin temel kaynaklarından birinin doktrin aşılama, indoctrination, olduğunu gözlemleyecekti. Genel olarak otoriter partilerin doğuşu kütle partilerinin doğuşuyla düşümdeşmektedir. Şüphesiz bu düşümdeşlik mutlak değildir. Daha komite partileri devrinde bile otoriter olgular kendini göstermiştir. Whiplerin İngiliz parlamento üyeleri üzerinde kurdukları disiplin ve bazı Amerikan patronlarının yarı diktatoryal eğilimleri bunun iyi örnekleridir. Birmingham komitesi hem seçilenlerden hem seçmenlerden sıkı bir disiplin istemek suretiyle sistemi mükemmelleştirmeye çalışmıştı. Size nasıl deniyorsa öyle oy verin. Vote as you are told tarzındaki ünlü slogan, bugünkü çağın ve bloke listeli orantılı temsilin habercisi olmuştur. Fakat bu gibi durumlar istisnai nitelikte kalmakta ve söz konusu disiplin görüş ayrılıklarını hoşgörüyle karşılamaktaydı. Aslında İngiliz parlamentosunda üyeler whiplere rağmen her zaman aynı yönde oy kullanmıyorlardı. Patronların diktatoryası, kendilerine çıkar veya iş sağlamaya çalışan ve bu disiplini etkinliğin bir şartı olarak gören komite üyelerinden kurulu bir çevreyle sınırlıydı. Birmingham'da seçmenler her zaman kendilerine söylenen yolda oy kullanmış olmadıkları gibi, seçilen üyeler arasında da komitenin otoritesine karşı çıkanlar vardı. Diğer ülkelerde ise partiler birbirinden tamamen bağımsız kişilerden kurulu gruplar niteliğindeydi. Oylamalarda birlikte hareket etmenin hiç önemi yoktu. Yöresel komiteler merkezden büyük ölçüde bağımsızdı. Komite üyeleri sayıca o kadar az, bireysel etkileri de o kadar fazlaydı ki bunları sıkı bir disiplin altına almak söz konusu değildi. Bu durum partilerin sadece organik yapısına değil, sosyal bileşimlerine de uygun düşüyordu. Söz konusu partiler derin bireyci eğilimleri olan, genellikle özgür düşünceli aristokrat ve burjuvalardan kuruluydu. Bu üyelerse her türlü gerçek disiplini kötü gözle görüyorlardı. Kısacası derece ve nüansları partiye ve ülkeye göre değişmekle birlikte her yerde cazip bir anarşi hüküm sürüyordu. Sosyalist partilerin kuruluşu bu sistemi kökünden değiştirdi. Bunda bir defa mekanik bir sebebin rolü vardı. artık büyük halk kütlelerinin örgütlendirilmesi gerekiyor ve bunu da ancak disiplin mümkün kılıyordu. İktidarın yoğunluğunun zorunlu olarak ona tabi olanların sayısıyla orantılı olacağı söylenebilir. 15 kişilik küçük bir grupta anarşi hoşa gidebilir. 10 bin kişilik bir toplulukta ise bu tehlikeli bir düzensizlik haline gelir. Birkaç yüz üyeden kurulu bir partide iktidar problemi ortaya çıkmaz. 1 milyon üyeli bir partide ise bu problem hayati önem kazanır. Ancak mekanik etkeni güçlendiren bir de sosyal etken vardır. Sosyalist partiler bireyci burjuvaları bir araya getirmek üzere değil, tabiatları icabı kamucu kurumlara ve disipline eğilimli olan işçi kütleleri için kurulmuştur. Yukarıda da değinildiği gibi, tüccar, sanayici, zanaatkar, avukat, doktor ve memur bakımından özgürlük, kişisel çabayla kazanılan ve bireyliği destekleyen bir şeydir. Bunlar dünyadaki mevkilerini rekabet içinde müşteri kazanmaya çalışmak, kişisel bir çabayla diploma elde etmek, yarışma sınavlarında rakipleriyle mücadele etmek suretiyle kazanırlar. Onlar için orijinallik bir kuvvet, yerleşmiş fikirlere uymamak bir başarı unsurudur. Burjuva sınıfı içinde en büyük başarılar bir şey icat edenlere aittir. Bir slogan, bir fikir, bir mamul, bir ilaç, bir metot. Amerika'daki atmosfer bu zihniyetin tipik örneğidir. Amerikan işçilerinin sınıf bilincine sahip olmayışlarının ve esas itibariyle burjuva gibi düşünmelerinin sebebi de budur. Buna karşılık Avrupa işçi sınıfları bakımından özgürlük, kolektif çabanın bir sonucu olmuştur. Proletarya, kurtuluşunun silahı olan ortak eylemi keşfedene kadar bazı bireysel hayır teşebbüsleri ve siz de zengin olmaya bakın nevinden bir takım tatlı sözler dışında hiçbir ciddi sosyal reform yapılmamıştır. İşçi sınıfının para gücüne sayı gücüyle karşı çıktığı daima söylene gelir. Bu pek de doğru değildir. Sayı kalabalığı tek başına büyük önem taşımaz. 1905'in 9 Ocağı'nda hayat şartlarının iyileştirilmesi için Çar'dan yardım rica etmeye gelip de birkaç yüz Kazak askerinin kurşunlarına hedef olan binlerce insanın elinde hiçbir güç yoktu. Kütleler sayı kalabalığıyla değil disiplinle kurtulmuşlardır. Lenin ve takipçilerinin başarısı bu gerçeği anlamış ve parti örgütüne daima öncelik vermiş olmalarından doğmaktadır. Disiplinli ortak eylem sayesinde elde edilen başarılarla, dağınıklıktan doğan başarısızlıkları gözleriyle görmüş, elleriyle tutmuş olan kütleler de bunun farkındadır. Grevler yersel ve örgütlenmemiş olduğu zaman grevciler fazla bir şey elde edememişlerdir. Grevin başlatılması ve yürütülmesi disiplin altına sokulduğu takdirde ise sendikalar çoğu zaman bundan galip çıkmışlardır. İşçi oylarının liberal ve radikal adaylar arasında bölündüğü devrelerde proletarya parlamentoları etkileyememiştir. Oysa kütleler sosyalist partiler etrafında birleşebildikleri zaman reform kanunlarının kabulünü sağlayacak bir siyasal etki elde etmişlerdir. Burjuvazi bakımından çekici olan klasik özgürlük disiplin karşıtlığının kütleler bakımından bir anlamı yoktur. Onlar özgürlüğü disiplin sayesinde kazanmışlardır. Bu sadece teknik bakımdan yani sayıları dolayısıyla değil, aynı zamanda sosyolojik bakımdan yani üyelerinin zihni tutumları dolayısıyla da böyle olmuştur. Kütle partilerinin disiplinli partiler olmaları doğal bir eğilimdir. Üyelerden mümkün olduğu kadar tam bir itaat sağlamak için sistemli çabalar gösteren liderler de bu eğilimi kuvvetlendirmişlerdir. Burada iki sahik rol oynamıştır. Birincisi iktidarın tadı, yani elinde ufak bir iktidar bulunan kişinin daima bunu büyütmek istemesidir. Üstelik bu doğal otoritarizm, işçi sınıfı liderlerinde büsbütün güçlü görünmektedir. Halktan çıkmış bir lider genellikle aristokratik ya da burjuva kökenli bir liderden daha otoriterdir. Bunlardan ikincisi kendini doğuş, eğitim ya da servet bakımından emrindekilerden daha üstün görür. Birincisi ise onlarla eşit olduğunu ve aralarındaki tek farkın kendi iktidar mevkiinden ibaret bulunduğunu bilir. Soylu lider için iktidar kendi doğal üstünlüğünden doğar. halk liderinin üstünlüğü ise onun iktidarının sonucudur. Soylu lider, disipline karşı nispeten kayıtsız kalabilir. Kütlelerle aynı düzeye düşme korkusu olmadığından tartışma ve muhalefeti kabul edebilir. Halk lideri ise kendini kütlelerden yüksek hissedebilmek için onların itaatine muhtaçtır. Halk liderinin otoriteciliği bir çeşit aşağılık, daha doğrusu eşitlik kompleksinden ileri gelir. İki sınıf arasındaki zihniyet farkını da buna eklememiz gerekir. Allen'in ince gözlemlerine göre burjuva bir söz dünyasında yaşar. Bu dünyada problem inandırmak, ikna etmektir. Tüccar müşterisini, avukat mahkemeyi, öğretmen sınıfını ikna eder. İşçi ise hitabete karşı dayanıklı olan ve sadece kuvvete boyun eğen bir eşyalar dünyasında yaşar. Liderleri otoritecilik yoluna sürükleyen ikinci bir güdü etkinliktir. Disiplin sadece orduların değil partilerin de başlıca gücüdür. Parlamento düzeyinde parti liderlerinin direktiflerine göre blok halinde oy kullanan grupların türdeşliği, bunca zamandır kural olan bireysel dağınıklık karşısında önemli bir avantaj sağlar.